Seslenen Kitap sunar.
Geleceğe yatırım. Yarının büyükleri için tasarruf ve yatırım tavsiyeleri. Yazanlar Atilla Köksal ve Hakan Osmanoğlu. Seslendiren Atilla Köksal. Anne babalar için ön söz. Bugün günlerden 2 Şubat. Oğlumuz Alp bugün 14 yaşına basıyor ve yaşamının delikanlılık dönemine adım atıyor. Güzel kızımız Ela da yakın bir gelecekte 14 yaşına basacak. Sevgili eşim Ebru ile bu önemli günde Alp'e nasıl bir hediye alalım diye düşünürken, aklıma böyle bir kitap yazarak hem Alp ve Ela hem de onlarla aynı yaşlarda olan ve Türkiye'mizin geleceğini sahiplenecek olan kuşaktaşları ile bugüne dek tasarruf ve yatırım konularında edindiğim tecrübeleri paylaşmak geldi. Ben hayatta şans faktörünün çok önemli olduğunu düşünen birisiyim. Kendimi hep şanslı biri olarak gördüm. Çocukluğum çok mutlu bir aile ortamında geçti. Babam ve rahmetli annem, bana ve kardeşim Ayşegül'e hayata hep pozitif açıdan bakmayı ama aynı zamanda temkinli olmayı ve risklerden sakınmayı öğrettiler. Mutlu bir evliliğim, iyi bir kariyerim, çok sevdiğim ve onlara ihtiyacım olduğunda yanında olacaklarını bildiğim arkadaşlarım, her konuda güvendiğim ve bir gün bile anlaşmazlığa düşmediğim iş ortaklarım oldu. Uzun yıllardır içinde bulunduğum iş hayatımda ise birçoğumuz gibi ben de hayatta başarı ve mutluluğa sadece şansla ulaşmanın mümkün olmadığını, bu hedefler için çok çalışmanın ve sistematik olmanın gerektiğini yaşayarak öğrendim. Her anne baba hayattaki tecrübelerini çocuklarıyla paylaşır ve kendilerinin yaptıkları hataları çocuklarının yapmamaları için çaba gösterirler. Bu kitap ile benim yaş kuşağımın bu çabalarına bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyorum. Türkiye'de tasarrufların büyük bir bölümüne sahip olan 30-80 yaş arası ve üstü yaş kuşağındakiler, ki ben onları enflasyon kuşağı olarak adlandırıyorum, ergenlik hayatlarına yüksek enflasyon ortamı içinde girdiler. Bu kuşakların tasarruf ve yatırım alışkanlıkları, dünyada eşi benzeri görülmemiş 20-25 yıllık bir yüksek enflasyon ortamında şekillendi. Aşırı yüksek nominal ve reel faizlerin, beklenmedik zamanlarda gelen ve varlık değerleri üzerinde büyük tahribat yaratan devalüasyonların, borsada kısa vadecilik ve arz talep dengesizliği nedeniyle aşırı volatilitenin yaşandığı bir ortamda, bireyler doğal olarak tasarruflarını büyütmekten çok korumak için çaba sarf ettiler. Bu nedenledir ki, bu kuşakların bugün gayrimenkul dışındaki yatırım portföyü, kısa vadeli banka mevduatı, hazine bonosu, altın ve döviz ağırlıklı oldu ve günümüz şartlarında artık optimal görünmeyen bir yapıda gelişti. 2001 krizi sonrası alınan önlemler ve uygulanan tutarlı makroekonomik politikalar sayesinde Türkiye son yıllarda yeni bir büyüme dönemine girdi. Kamu borçlanmasının sermaye piyasası üzerinde ağırlığının kalktığı, şirketlerimizin hızlı büyüdüğü, enflasyon, reel ve nominal faizlerin tarihi düşük seviyelere geldiği, yabancı yatırımcıların ilgisinin en üst seviyede olduğu, sermaye piyasasının daha sağlıklı gelişmeye başladığı ülkemizde artık yerli yatırımcıların yatırım alışkanlıklarının bu yeni döneme uyum sağlaması bir zorunluluk haline geldi. Yatırımcıların artık enflasyon dönemindeki alışkanlıklarından kurtulmaları, orta uzun vade hedefli yatırım planları yapmaları ve geleceğe yatırım yapmak kavramına sadık kalmaları gerekiyor. Kitabın henüz taslağı üzerinde çalışırken, Türkiye'de yatırımcı eğitimi çalışmalarına önemli katkılarda bulunan ve daha önce Finansal Krizin Gizli Doğası adlı bir kitap yazmış olan değerli meslektaşım Hakan Osmanoğlu, bu konudaki tecrübesini benimle paylaşmayı ve kitabı birlikte yazmamızı teklif etti. Onun bu önerisini büyük bir memnuniyetle karşıladım. Finansal konularda yüzlerce makale yazmış olan ve konulara her zaman değişik bir bakış açısıyla yaklaşmayı becerebilen böyle değerli bir uzman ile işbirliği yapmış olmak bana büyük bir mutluluk verdi. Bu kitap ile ergenlik çağına girmiş ve girmekte olan 14-18 yaş arasındaki gençleri paranın değeri ve önemi konusunda bilinçlendirmeyi, onlara tasarruf kavramını öğretmeyi ve ileride tasarruflarını nasıl değerlendirecekleri konusunda bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. gelecek kuşakların tasarruf ve yatırım alışkanlıklarının şekillenmesine ve onların geleceğe bizim kuşağımızdan daha güvenle bakmasına ufacık bir katkımız olursa ne mutlu bizlere.
Atilla Köksal, İstanbul, 2 Şubat 2013.
Yarının anne babaları için ön söz. Öğreneceğimiz bilgiler her gün inanılmaz bir hızla artarken, kısıtlı zamanımız içinde neleri öğrenmemiz gerektiği hususunda karar vermek oldukça güç. Bu bilgi şelaleleri altında bir de ekonomi ve finans gibi karmaşık bir konu, her an ihtiyaç duyduğumuz para sayesinde hayatımıza girmiş durumda. Para olduğu sürece de hayatlarımızda var olmaya devam edecek. Elinizdeki bu kitap, para hakkında hayatınızı kolaylaştıracak bilgiler içeriyor. Paranın bilimleri olan finans ve ekonominin en önemli konu ve kavramlarını basit doğalarıyla anlatmaya çalışıyor. Eğlenceli, heyecanlı ve düşünmeye sevk eden hikayeler ile kolay kolay unutamayacağınız bilgiler sunuyor. Hepsinden önemlisi, paranın tüm hayat hikayesini, kendi hayatınızın aşamaları içinde yeniden anlayıp öğrenmenize yardım etmeyi hedefliyor. Türkiye sermaye piyasasının hayata geçtiği 1980'li yıllardan beri bu alanda yöneticilik yapan Atilla Köksal'ın tecrübesinden gelen anılar ve dersler ile para dünyasının kapılarını ardına kadar açıyor. Eğer bu kitabı sonuna kadar okumayı başarırsanız, gelecekte varlıklı bir kişi olmak için bugün ne yapmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Dünyanın en varlıklı kişileri ve finans uzmanları, işe başladıklarında para hakkında sizden daha fazla bir bilgiye sahip değillerdi. Kimse finans ve ekonomiyi bilerek dünyaya gelmez. Sizler genç insanlarsınız. Harika beyinlere sahipsiniz. En karmaşık bilgisayar programlarından anlayan, en zor matematik sorularını çözen ve en ince ayrıntılara dikkat eden kişilersiniz. Ekonomik yönden özgür olmak sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. İstediğiniz evde yaşamak, istediğiniz arabaya binmek, istediğiniz yere gitmek ve daha birçok şey. Tüm bunları ekonomik yönden özgür olduğunuz zaman yapabilirsiniz. Ekonomik yönden özgürlüğün kapısını açan anahtar parayı iyi tanımaktır. O muhteşem aklınızı para konusunda geliştirmek ister misiniz? Cevabınız evet ise haydi. Parayla olan maceramız başlıyor. Hakan Osmanoğlu, İstanbul, 5 Mart 2013.
Birinci bölüm. Tasarruf. Kazanabildiğin kadar kazan, fakat tasarruf ederek harca. Hayatımızın evreleri. Her insanın yaşantısı çeşitli evrelerden geçer. Yaşantımıza bebek olarak başlarız. Anaokuluna yazıldığımız 3. yaşımızdan itibaren bedenimiz ve zihnimiz gelişirken sorumluluklarımız da yavaş yavaş artmaya başlar. Anaokulunun ardından ilkokul ile başlayan ve üniversite mezuniyetine kadar süren uzun soluklu eğitim dönemimiz bizi yaşama hazırlar. Bu dönemde önceliklerimiz iyi bir eğitim almak, yeteneklerimizi geliştirmek, bilgimizi arttırmak ve hayatımız boyunca severek çalışacağımız iyi bir meslek seçmektir. Üniversite mezuniyeti sonrası uzun yıllar sürecek bir çalışma hayatı bizi bekler. Bu evrede hedefimiz, seçtiğimiz iş dalında iyi bir kariyer yapmak ve topluma faydalı bir insan olmaktır. Artık eskisi gibi ailemize bağımlı değilizdir ve birçok sorumluluğumuz vardır. Para kazanmaya ve ihtiyaçlarımızı kendimiz gidermeye başlamışızdır. Birçoğumuzun aile kurduğu ve çocuk sahibi olduğu bu dönemde ihtiyaçlarımız giderek artar. Ev ve araba sahibi olmak, evimizin giderlerini ve çocuklarımızın masraflarını karşılamak artık bizim sorumluluğumuzdadır. Ayrıca bu dönemde aile, akraba, hatta arkadaş çevremizde maddi ihtiyaçlar olan kişilere yardımcı olmamız gerekebilir. Bu ihtiyaçları karşılamak için gelirlerimizi ve giderlerimizi dengelemeli, bir yandan da beklenmedik giderleri, örneğin bir hastalık durumunda ortaya çıkabilecek hastane masraflarını karşılamak için bir kenarda yedek birikim tutmalıyız. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra artık çalışamayacak yaşlara geleceğimiz dönemi, yani emeklilik dönemini düşünüp, o dönemdeki ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek ve kimseye muhtaç olmamak için iş hayatına ve para kazanmaya başladığımız ilk günden itibaren tasarruf yapmaya yönelmemiz gerekmektedir. Gördüğünüz gibi para kavramı hayatımıza çocukluk çağımızda girer ve yaşantımızın sonuna kadar bizimle kalır. Yaşantımız boyunca birçok manevi değer geliştiririz. Bunun başında aile bağları gelir. Anne babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımız bizler için hayattaki en önemli varlıklardır. Okul ve iş hayatı boyunca edindiğimiz arkadaşlarımız ile bir ömür boyu iyi ve kötü anıları paylaşır, onlarla birlikte yaşlanırız. Vatanımızı sevmeyi öğrenir, sadece kendimize değil, topluma ve insanlığa katkıda bulunmak için çaba sarf ederiz. Bizleri değerli ve topluma yararlı bireyler yapan bu manevi kavramlardır. Ancak manevi kavramlarımızı geliştirirken maddi kavramları da göz ardı etmemeliyiz. Unutmamalıyız ki maddi açıdan ne kadar güçlü olursak, manevi kavramlara ayıracağımız zaman ve enerji de o derece yüksek olacaktır. Emeklilik mi? Birçok kişi için oldukça uzak bir gelecek. Şimdiden düşünmeli miyiz acaba? Tüm hayatı balta girmemiş ormanlarda geçen bir yerli, birkaç bilim adamı eşliğinde ilk defa düzlük bir araziye çıkar. Uzakta küçük bir manda sürüsü otlamaktadır. Gökyüzünde küçük noktacıklar gibi durmaktadırlar. Yerli meraklı gözlerle bakar ve bunların ne tür böcekler olduğunu sorar. Bilim adamları onların böcek değil, uzaklarda otlayan mandalar olduğunu söylerler. Yerli kahkahalarla güler ve "bana yalan söylemeyin" der. Onların manda olduğuna inanmamıştır. Oysa bilim adamları yalan söylemiyordu. Yerli tüm hayatını ufuk görüşünün olmadığı bir ormanda geçirdiği için hepimizin doğal karşıladığı bu durumu öğrenememişti. Evet, uzaktaki nesneler farklı görünür. Bizler geniş alanlara bakmaya alışık olduğumuz için uzaktaki nesnelerin retinamızda küçük imgeler oluşturduğunu küçük yaşlarda öğrenmişizdir. Doğada bize yakın olan varlıkların uzaktakilere göre daha ayrıntılı görünmesi gibi, zamanda bize yakın olan olaylar da uzaktakilere göre daha ayrıntılı görünür. Hafta sonu yapmayı planladıklarımıza detaylarıyla önem verirken, emeklilik gibi uzak bir gelecek bulanık görünür ya da belki hiç gözükmez. Geleceğin bebek sandalyesiyle sallanan bir koltuk arasında geçen bir anında genellikle henüz gelmediğini düşünürüz. Ama birçok filozofun dediği gibi, gelecek hep bugünden başlar. Geleceği algılama şeklimiz maalesef bazen bizi hataya sevk eder. "Ah, şu hataları gençken yapmasaydım" diye yakınan bir büyüğünüzü mutlaka görmüşsünüzdür. Hatalar hayatın tuzu biberidir aslında. Hatta Latince bir deyiş şöyle der: "Errare humanum est." Yani hata yapmak insanlıktır. Bu sözden de anlaşılacağı gibi İnsanların hata yapması doğal karşılanmalıdır. Fakat bazı hataları eğer zamanında yeterli bilgiye sahip olursak engelleyebiliriz. Geleceği algılama şeklimiz bizi hataya götüren önemli bir sorundur. Yapılan bir araştırmada evlenecek olan çiftlere evlilik için düşünceleri sorulur. Bir gün sonra evlenecek olanlar resim çektirme ve özel bir gelinlik giyme gibi somut şeyleri tarif ederler. Bir ay sonra evlenecek olanlar ise ciddi bir sorumluluk altına girme gibi soyut kavramlardan bahsederler. Buradan da anlaşılacağı üzere gelecek yakınsa düşüncelerimiz daha somut ve detaylara yöneliktir. Gelecek uzaksa düşüncelerimiz de soyut ve bulanıktır. Tıpkı yerlinin uzakta gördüğü mandaları böcek sanması gibi. İşte okumaya başladığınız bu kitapta bizim amacımız bugünden başlayan ama uzakta küçük bir noktacık gibi görünen bulanıklığın para ile ilgili kısmını biraz olsun azaltmak. Sizlere bu uzak geleceğe her gün biraz daha yaklaşırken, güzel bir gelecek için para ile ilgili gerekli olacağını düşündüğümüz bilgiler vermek. Parasal geleceğe bakmanın anahtarını göstermek. Geleceği daha somut ve belirgin görmemizi sağlayan tasarruf yapma alışkanlığını anlatmak. Kısacası, geleceğe yatırımın nasıl yapılacağını öğretmek. Ama önce hep birlikte para denen bu nesneyi tanımaya çalışalım. Her kapıyı açan sihirli anahtar. Onun dünyada her kapıyı açan sihirli anahtar olduğu söylenir. Binlerce yıl önce, M.Ö. 700'lü yıllarda Ege kıyılarında yaşayan antik Lidyalılar icat etmişler, ilk onlar kullanmışlardı. Lidyalı dostlarımız onun her kapıyı açan sihirli bir anahtar olacağını o günden öngörmüşler miydi bilemeyiz. Ama zaman içinde hayatımızın her anına girdi. Hatta neredeyse hayatımız oldu. Adını duymadığımız gün neredeyse yok gibi. Evet, neden bahsettiğimizi anladınız. Para. O gün bugündür hayatımızın içinde olan parayı haylaz bir arkadaşa benzetebiliriz. Paranın kılıktan kılığa, şekilden şekile giren, yerinde duramaz bir yapısı vardır. Bize verildiğinde harçlık denirken, biriktirdiğimizde adı tasarruf olur. Annemiz ve babamız pazara giderlerken adı pazar parası, işe gittiklerinde ekmek parası olur. Bankaya yatırdığımızda mevduat olurken, iş yeri kurarken sermaye olur. Bir anahtarın kaç ismi olur diye düşünmekten kendimizi alamayız bazen. Bilen birine sorsak, sorduğumuza pişman eder insanı. Ödünç verdiğimizde alacak, bankadan aldığımızda kredi, devlete ödediğimizde vergi, yoksula sorduğumuzda sadaka ve daha birçok isim. Yeryüzündeki her kültürde para ile ilgili sayısız deyim ve özdeyiş vardır. Ama adını sadece 3 kez tekrarlayarak hayatlarımızdaki yerini özlü şekilde anlatan Fransız devlet adamı Napolyon'un popüler sözünü hemen hemen herkes bilir. Para, para, para. Eskiler paranın kötü bir efendi fakat bulunmaz bir uşak olduğunu söylerler. Eğer onun dilini bilirsek her istediğimizi yapan itaatkar bir yardımcı olur. Eğer onun dilinden anlamazsak işte bu maalesef çok kötü bir durumdur. Sonuçları o kadar ağır olur ki. Peki ama bu kadar çok ismi olan, her an kılıktan kılığa, şekilden şekile giren bu haylaz arkadaşı nasıl tanıyacağız ve kendimize itaatkar bir yardımcı haline nasıl döndüreceğiz? Parayı tanıyor muyuz? Bu soru size tuhaf gelebilir. Herkesin, hatta bebeklerin bile parayı görür görmez tanıdığını söyleyebilirsiniz. Ama parayı tanımak, onu anlamak demektir. Size yıllarını parayla ilgili mesleklere adayan ve yüz binlerce insanla para üzerine konuşan kişiler olarak bir itirafta bulunmak istiyoruz. İnsanların birçoğu parayı tanımıyor. Bu size inanılmaz gibi gelebilir ama maalesef böyle. Parayı nasıl kullanacaklarını, nasıl yöneteceklerini, nasıl tasarruf yapıp birikimlerini arttıracaklarını, bu birikimleri nerelerde kullanacaklarını insanların çoğu bilmiyor. Fakat size yine yıllarını para ile ilgili mesleklere adayan kişiler olarak bir itirafta daha bulunmak istiyoruz. Bu onların suçu değil. Paralarını yönetmeyi bilmedikleri için insanları suçlamamalıyız. Kendimizi bile. Tıpkı ilkokulda öğrenme güçlüğü çektiği düşünen Einstein'ı suçlamadığımız gibi. Uygarlık tarihinin en büyük nükleer fizikçilerinden Richard Feynman, bir nükleer santralin nasıl çalıştığı hakkında kendisine anlatılan bilgilerden hiçbir şey anlamamış ve içinden "Herhalde beni dahi sanıyorlar," diye geçirmişti. Feynman'ı o an ilk kez duyduğu bir şeyi bilmiyor diye suçlayabilir miyiz? 9. senfoniyi yazan Beethoven'ın ev anahtarlarını daima karıştırdığını bilmek sanıyoruz kimseyi şaşırtmayacaktır. 20 derece Celsius sıcaklığın ne hissettirdiğini anlarken, 35 derece Fahrenheit'i anlayamamak sadece sizin değil, tüm Avrupalıların sorunudur herhalde. Onları suçlayabilir miyiz? Profesyonel satranç oyuncularının sadece gerçek oyunlardaki taş dizilişlerini ezberleyebildikleri, rastgele yerleştirilen taşları ancak amatörler kadar hafızalarında tutabildikleri artık ispatlanmış bir gerçek. Peki, profesyonel satranç oyuncularını suçlayabilir miyiz? Bir masa tenisi raketi ve topu 2 lira 10 kuruşa satılıyor. Raket toptan 2 lira daha pahalıysa pimpon topu kaç liradır? Sorusuna 10 kuruş yanıtını verecek birçok zeki insan olacaktır. Ama doğru yanıtın 5 kuruş olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu soruya belki siz de yanlış cevap vermişsinizdir. Şimdi kendimizi bu hatalı yanıttan dolayı suçlamalı mıyız? Elbette ki hayır. Bilmediğimiz, öğrenmediğimiz veya sınırlı bilgimizle karar verdiğimiz durumlarda hata yapmamız oldukça normaldir. Einstein, Feynman ve Beethoven bile oldukça basit hatalar yapmışlardır. İnsanların çoğu da para hakkında bilgi sahibi olmadıkları için maalesef hata yaparlar. Eğer bu hataları siz de yapmak istemiyorsanız, yapmanız gereken tek şey parayı tanımaktır. Eğer onu tanırsanız, para konusunda hiçbir zaman hata yapmazsınız. Peki ama paranın dilinden nasıl anlayacağız? Paranın dilini biliyor musunuz?
Leon, simsiyah tüylü, güçlü vücutlu ve sevimli görünüşlü bir av köpeğidir. Fakat son zamanlarda öyle saldırgan bir hale gelmiştir ki, sahibi onu tellerle örülü bir bahçeye kilitlemiştir. Yıllardır kendisine büyük bir sevgiyle bakan yaşlı sahibine karşı merhametsizdir artık. Onu görünce vahşice üzerine atlayıp ısırmaktadır. Leon, herkese karşı böyle davranır olmuştur. Kimi görse saldırıp ısırmaktadır. Sahibi Leon'u o kadar çok sevmektedir ki, içinden keşke onun dilinden anlayabilsem diye geçirir. Ama ne yazık ki köpeklerin dilinden anlaması pek mümkün gözükmemektedir. Leon, bir öğle üzeri kendisini sınırlayan tellere yaklaşan Cesar'ı görür görmez öfkeden deliye döner ve telleri ısırmaya başlar. Ama Cesar durmaz, yürümeye devam eder ve çitin kapısına gelir. Leon hala havlamaktadır. Cesar kapıyı açar, içeri girer ve sonra kapıyı içeriden kilitler. Artık Leon ve Cesar içeride baş başadırlar. Etraftakiler, Leon'un Cesar'ı parçalayacağını düşünmektedirler. Ama Leon adeta dona kalmıştır. Kıpırdamamakta ve öylece Cesar'a bakmaktadır. Cesar ise yavaş yavaş Leon'a yaklaşmaktadır. Leon'un dalgın bakışları arasında ona doğru eğilir ve onu okşamaya başlar. Sanki sihirli ve gizemli bir dokunuş Leon'u canavardan meleğe dönüştürmüştür. Peki ama Cesar bunu nasıl başarmıştır? Bu vahşi köpeği nasıl eğitmiştir? Bu sorunun yanıtını bulmak için biraz hayal kuralım. Ne dersiniz? Okulu bitirdiğinizi ve öğretmen olduğunuzu düşünün. Başarılı bir öğretmen olduğunuz için de sizi yönetici yaptıklarını varsayın. Artık bir okul müdürüsünüz ve yaramaz öğrencilerle dolu bir sınıfın önünden geçiyorsunuz. Eğilip baktığınızda öğretmenin ne kadar çaresiz olduğunu fark ediyorsunuz. Öğrenciler sanki birer canavara dönüşmüş ve tek ideali çocuklara bir şeyler öğretmek olan masum öğretmene zor anlar yaşatıyorlar. Okulun müdürü olarak bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ne yapardınız ya da nasıl bir yol izlerdiniz? Öğrencilerin uysallaştırılması için bir şeyler yapılması gerektiği ortada ama ne? Leon'u uysallaştıran Cesar'ın yaptığı şeyin aynısını yapabiliyor olmayı ne kadar isterdiniz değil mi? Öyleyse gelin Cesar'ın bunu nasıl yaptığını öğrenelim. Öncelikle hemen soralım, Cesar'ı tanıyabildiniz mi? Birçoğunuz onu tanımıştır mutlaka. Hani televizyonda izlediğimiz belgesellerde vahşi köpekleri uysallaştıran Cesar Millan var ya, işte ondan bahsediyoruz. Herkesin bildiği adıyla köpeklere fısıldayan adam. Hatırladınız değil mi? Cesar'ın programlarında her zaman karşılaştığı sahne bu okul gibiydi. Yaramaz bir öğrenci ve iyi niyetli bir öğretmen. Peki bu durumlarda Cesar ne yapıyor dersiniz? Aslında Cesar sadece olaya farklı bir açıdan bakıyor. Kimsenin bakamadığı bir açıdan. İnsanların ne gördüğüyle değil, köpeğin ne gördüğüyle ilgileniyor. Onların gözünden baktığı zaman da şunu görüyor. Yönetmeyi bilmeyen bir sahip. İşte Cesar bu gerçeği bildiği için azgın köpekleri masumlaştırırken oldukça basit ve farklı bir yöntem kullanıyor. Köpekleri sadece rehabilite ediyor. Fakat sahiplerini eğitiyor. Yani okul müdürü olarak öğrencileri değil, öğretmeni eğitiyor. Şimdi en başta sorduğumuz soruya dönelim. Para dediğimiz bu haylaz arkadaşı nasıl uysal ve itaatkar bir yardımcıya döndüreceğimizi sormuştuk. Sanıyoruz cevabı hepiniz anlamışsınızdır. Cesar'ın yaptığı şeyi yapacağız. Leon bizim haylaz arkadaşımıza ne kadar çok benziyor. Güçlü, sevimli ve bazen vahşi. Onun insanları görme şekliyle paranın bizi görme şekli aynıdır. Parayı yönetemediğimiz sürece bize vahşi davranır ve onu dizginleyemeyiz. Böylece elimizden kayıp gider. Öyleyse parayı eğitmek ile uğraşmamalıyız. Tıpkı Cesar'ın yaptığı gibi, Leon'un sahibi yaşlı adamı, haşarı öğrencileri durduramayan öğretmeni eğiteceğiz. Yani kendimizi eğiteceğiz. Eğer bunu başarırsak, vahşi köpeklerin dilinden anlayan, köpeklere fısıldayan adam gibi biz de paranın dilinden anlayabiliriz ve onu kendimize itaatkar bir yardımcı yapabiliriz. Ne dersiniz? Siz de köpeklere fısıldayan adam gibi bu haylaz arkadaşımız paranın dilinden anlamak ister misiniz? Haylaz parayı kendinize hizmet eden uyumlu bir arkadaşa dönüştürmeye hazır olun. Haydi öyleyse, büyük macera başlıyor. Para nedir? Aslında çok küçük yaşlardan beri paranın nasıl bir nesne olduğu ve neye yaradığı hakkında bilgimiz vardır. İhtiyaçlarımızı, isteklerimizi ve hayallerimizi onunla gerçekleştirdiğimizi iyi biliriz. Kağıt ve metal olarak elde tutulacak bir şey olduğunu görürüz. Her renginin farklı bir değeri olduğunu anlarız. Peki ama Lidyalı dostlarımızın bu sihirli anahtarı neden bulduğunu biliyor muyuz? Eğer bugün de o günkü gibi para olmasaydı, alışverişi takas denilen bir yöntemle gerçekleştirecektik. Takas, değiştirme anlamında kullandığımız Osmanlıca bir sözcük. Para olmasaydı, satın almak istediğimiz bir şey için sahip olduğumuz bir şeyi verecektik. Mesela canımız çektiğinde bir dondurma alacaksak, dondurmacıya karşılığında ne istediğini sormamız gerekecekti. Diyelim ki bir külah dondurma karşılığında bizden bir oyuncağımızı istedi. Bu son derece makul bir takastır. Dondurmamızı alır ve keyifle oracıkta yemeye başlarız. Artık öğrenmişizdir. Bir dahaki sefere dondurma almaya gelirken bir oyuncak getireceğiz. Harika. O sırada gözümüz bizden sonra dondurma alacak kişiye takılır. O bir çiftçidir ve dondurma almak için oyuncağı yoktur. Dondurmacı ona dondurma veremeyeceğini söylemektedir. Ama bu haksızlık diye düşünürüz. Çünkü o büyük bir kişi ve büyüklerin oyuncağı olmaz. İyi de bu çiftçi hiçbir zaman dondurma yiyemeyecek mi öyleyse? Çiftçinin dondurma yemek için tek bir seçeneği var. Ürettiği sebzeleri vererek dondurma alacağı bir dondurmacı bulmak. Ama bu o kadar da kolay değil. Çok fazla gezmesi gerekebilir. Hatta dondurmacı ararken düşüp bayılabilir bile. Şimdi anladınız değil mi? Eğer paranız varsa, ürettiğiniz sebzeler karşılığı size dondurma verecek birini bulmaya ihtiyacınız yoktur. Takas yapmanıza gerek kalmamıştır. Herhangi bir dondurmacıya gider ve paranızı vererek dondurmanızı alırsınız. İşte Ege'li büyüklerimiz olan Lidyalılar, alışverişi ya da büyüklerin söylediği adıyla ticareti tek bir değişim aracıyla yapmak için parayı bulmuşlardır. Yüzyıllar boyunca para yerine birçok değerli şeyi kullandık. Deniz kabukları, gümüş, altın ve hatta çikolata. Evet, yanlış duymadınız, çikolata. Binlerce yıl önce Meksikalı yerliler kakao dedikleri ağaçlarda yetişen tanelerden sıcak bir içecek keşfetmişlerdi. Bu sıcak içecek o kadar lezzetliydi ki kendilerine doğanın bir armağanı olduğuna inanıyorlardı. Kısa zamanda bölgede çok ünlü olan kakaoya komşu Aztekler yeni bir şekil vererek çikolata dedikleri farklı bir kakao türü oluşturmuşlardı. Kakaodan daha lezzetli olan çikolata tanelerine o kadar değer veriliyordu ki Aztekler artık para yerine çikolata kullanmaya başlamışlardı. İspanyolların da 16. yüzyılda Meksika'yı fethettiklerinde para yerine çikolata denilen bu taneleri kullandıklarını biliyoruz. Para yerine en son kullandığımız şey altındı. Fakat altın da taşınması ağır bir madde olduğu için bugünkü kağıt ve metal paraları kullanmaya başladık. İlk maaşımız, harçlık. Anne ve babalarımızın evin geçimi, bizim ihtiyaçlarımız ve harcamalar için nasıl paraya ihtiyacı varsa, bizim de kırtasiye, kitap ve oyuncak almak için paraya ihtiyacımız vardır. Ebeveynlerimiz çalışıyor ve para kazanıyorlar. Fakat biz her sabah işe değil okula gitmek zorundayız. Okul oraya gittiğimiz için bize para vermez. Ama orada da ihtiyaçlarımız olabilir. İşte ebeveynlerimiz bunu bilirler ve bizlere hayatımızın ilk maaşını verirler. Harçlık. Anne ve babalarımız genelde bize düzenli olarak harçlık vermek isterler. Biz de hayır demeyiz çoğu zaman. Harçlığımızı harcama konusunda oldukça hızlıyızdır. Hemen bitiverir. Nereye, nasıl ve ne zaman harcadığımızı hatırlamayız bile. Derhal yenisine ihtiyaç duyarız. Bu da genellikle pek mümkün olmaz. Bir dahaki harçlık gününü beklememiz gerekir. Tıpkı anne ve babalarımızın her ay belli günlerde maaş almaları gibi. Acaba hiç düşündük mü, anne ve babalarımız neden bize harçlık verirler? Belki şaşıracaksınız ama ebeveynlerimizin bizlere harçlık vermelerinin tek amacı, isteklerimizi veya ihtiyaçlarımızı satın almamıza destek vermeleri değildir. Şüphesiz onlar da bizim ihtiyacımız olan şeyleri almamızı isterler. Fakat onların bize harçlık vermelerinin altında çok önemli bir neden daha vardır. Anne ve babalarımız bize harçlık verirler çünkü parayı tanımamızı ve onu iyi kullanmayı öğrenmemizi isterler. Parayı en faydalı şekilde yönetebilme yeteneğimizin gelişmesini arzularlar. Parayı harcadığımız yerleri seçerken sorumluluk almamızı ve böylelikle para konusunda kendimizi geliştirmemizi beklerler. Harçlık almaya başladığımız ilk günlerde ebeveynlerimizin beklentilerini karşılayacak bir para yönetimi sağlayamayız. Marketten çikolata aldığımız zaman paranın üzerine istemeye utanabiliriz veya unutabiliriz. Paramızı bozdurmak istesek strese girebiliriz. Ebeveynlerimizin tüm tembihlerine rağmen harçlık konusunda tecrübe kazanana kadar paramızı genellikle abur cubura harcarız. Anne ve babamız paramızı nereye ve nasıl harcamamız gerektiğini açık açık anlatsa da, hatta bize bir ihtiyaç listesi oluştursa bile, çoğu zaman elimizdeki para bir anda uçup gidiverir. Akşam eve dönerken parayı da listeyi de unutmuşuzdur. Olsun, yine de hata yaptığımızı düşünmemeliyiz. Çünkü herkes hayatının parayla tanıştığı ilk yıllarını böyle geçirir. Günlerden bir gün, harçlığımızı aldıktan sonra satın alacağımız şeyleri düşünürken, ebeveynlerimizden tuhaf bir söz duyarız. İlk kez duyduğumuz bu söze o anda bir anlam veremeyiz. Ama ısrarla söylenmeye başlanınca ne demek olduğunu öğrenmek isteriz. Bu tuhaf söz şudur: tutumlu ol. Tasarruf mu? O da ne? Dört şey asla geri gelmez. Ağızdan çıkan söz, atılan ok, geçmiş ve kaçırılan fırsatlar. Hazreti Ömer. Peki ama nasıl tutumlu olunur? Şu sözleri hatırlıyor musunuz? Eli sıkı ol, kemerleri sık, harcamayı azalt, tutumlu ol, idareli ol, gereksiz harcama, kaynakları israf etme. Çocukluğunuzun ilk yıllarını hatırlıyor musunuz? Tasarruf yapmayı öğrenmeye başladığınız ilkokul yıllarını? Sizi bilemeyiz ama biz hayatımızın o döneminde bu sözleri çok duyardık. Silgileri bitene kadar kullanmaya çalışır, onları kaybetmemek için azami dikkat gösterirdik. Kalemlerimizi dikkatli kullanır, yere düşürüp uçlarını kırmamaya çalışırdık. Kumbaramıza koyduğumuz 3-5 kuruşun hesabını yapardık sürekli. Evde önce bayat ekmeğin bitmesi gerektiği vurgulanır, yemekler hiç çöpe dökülmezdi. Alışverişe çıkmadan önce ne alacağımıza karar verip, gerçek ihtiyaçlarımıza göre bir liste yapardık. Kullanmadığımız ışıkları, muslukları ve televizyonu hep kapatırdık. Dedemiz o yaşında dahi, yılan bile bitmesin diye toprağı azar azar yermiş atasözünü hep söyleyerek bizi bilinçlendirmeye çalışırdı. Tasarruf yapmayı ne kadar çok seviyorduk o yıllarda. Belki şimdi yeniden hatırlama ve size de hatırlatma zamanı geldi. Ne dersiniz? Haydi, bütçe yapmayı öğrenelim. Ne gördüğümüz genellikle ne aradığımıza bağlıdır. Jean Labok. Tasarruf yapmaya, yani gereksiz harcamamaya ve tüketmemeye başlamak için öğrenmemiz gereken ilk şey bütçe yapmaktır. Bütçe mi? O da ne? Diyenlerin çoğunlukta olduğunu duyar gibiyiz. Birçok kişi bu sözcüğün ne anlama geldiğini bilmez. Bilenlerin çoğu ise kullanma ihtiyacı hissetmez. Fakat bütçe, para denen nesneyi her dediğimizi yapan bir yardımcıya dönüştürmeyi istiyorsak bilmemiz gereken en önemli şeydir. Haydi, gelin şimdi hep beraber bütçenin ne olduğunu öğrenelim. Önce hep beraber geçmişe bir yolculuk yapalım ve ta 1932 yılına gidelim. O yıl ülkemiz çocukları için yayınlanan bir dergide bütçe yapmak bakın nasıl anlatılıyor. Tutumlu olmak, harcamalarda bir düzen, tasarruf ise bu düzenden doğan bir hayat sigortasıdır. Atalarımızın ak akçe kara gün içindir sözü, bu sigortanın bir göstergesi gibidir. Bütçesini hazırlamayan bir kişinin tasarruf etme çabaları, çürük bir temel üzerine kurulan binaya benzer. Hayatta karşılaşılacak en küçük bir fırtına, en umulmadık bir anda o binayı yıkabilir. Herkesin kişisel ve her aile reisinin de bir aile bütçesi olması gerekir. Kişilerin ve ailelerin bütçesi, gelir ve giderlerinin aynasıdır. Kişi ve aileler, gelecekteki ekonomik görüntülerinin ne olacağını ancak o ayna ile görebilirler. Şüphesiz ki, aynada görüntüsünü gören, kendisine çeki düzen vermesini de bilir. Bütçesi olmayan kişi ve aileler, karanlıkta el yordamıyla yürüyenlerden farksızdır. Önlerine nasıl bir engel çıkacağını öngöremezler ve böyle bir engele karşı ne yapacaklarını bilemezler. Bütçenizin gelir ve gider sayfaları birbirine yapışık ikiz çocuklar gibidir. Bu çocuklardan birinin hayatına kastetmek, nasıl ötekinin hayatına da mal olursa, giderleri gelirlere uyduramamak da gelirleri mahveder. Bütçenizin sayfalarında gelirleriniz az çok bellidir. Öyleyse giderleri de belirli hale getirmek gerekir. Bunu yaparken her gider gerçek ihtiyaçları karşılayacak şekilde olmalı, israfa neden olmamalıdır. İsraf etmek, deli gibi harcamak demektir. Delilerin toplum içindeki yerinin akıl hastaneleri olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. Bütçe yapmak, harcamaların aşırılık ve israftan kurtarılarak paranızın kendi kendine birikmesini sağlar. Fakat tasarruf hareketi paranın birikmesiyle bitmiş olmaz. Parayı işletmek hem kendinize, hem ailenize, hem de memleketinize faydalı bir hale getirmek gerekir. Parasını çömlekte gizleyen, yastığın veya toprağın altında saklayan kişiler, paralarını ölmeden gömmüş ve üzerine de bir mezar taşı dikmiş gibidirler. Biriken ve başka bir işte kullanılmayan paraların, yani tasarrufların beslenmesi, canlanması için yatırıma aktarılması gerekir. Kişilerin ve ailelerin tasarrufları, ancak milli tasarrufa dönüştürülürse memlekete faydalı olabilir. İşte o gün bu sözleri okuyan çocuklar, yani dedelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz ve babalarımız, bize bugünkü refah dolu yaşantımızı yarattılar. Ne dersiniz? Artık sıra bize gelmedi mi? Şimdi sizi biraz daha şaşırtacağız. Hazır olun. Aslında siz bütçenin ne demek olduğunu iyi biliyorsunuz. Hayır, şaka yapmıyoruz. Gerçekten biliyorsunuz ve hem de çok küçük yaşlarda öğrendiniz. İnanmadınız mı yoksa? Bütçe yapmak sizin işiniz. Büyük keşiflerin tohumları sürekli etrafımızda yüzüyor. Ama onlar yalnızca almaya iyi hazırlanmış zihinlerde kök salıyor. Joseph Henry. Öyleyse şimdi küçük bir yolculuğa daha çıkalım ve çocukluk günlerimize gidelim. Çocukluğunuzda nasıl para biriktirdiğinizi hatırlıyor musunuz? O zamanlar pek fark etmediğiniz altın bir kurala sahiptiniz. Belki de ekonomi tarihinin en önemli altın kuralını daha çocukken uygulamaya başlamıştınız. Üstelik hiçbir profesyonel danışman desteği almadan veya herhangi bir kitap okumadan, tamamen içinizden gelen sesle o altın kuralı bulmuştunuz. Hatırlayabildiniz mi? Şimdi birçoklarının bulamadığı o altın kuralın ne olduğunu merak ettiniz değil mi? Hemen hatırlayacaksınız. Çocukken para biriktirmezdiniz. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Çünkü bitmedi. Evet, çocukken para biriktirmezdiniz. Çocukken oyuncak almak için para biriktirirdiniz. Para biriktirmek ile oyuncak almak için para biriktirmenin aynı şey olmadığını bugün öğrendiyseniz, altın kuralı da öğrenmişsiniz demektir. Altın kural, para biriktirmenin bir amaç için yapılabileceği gerçeğidir. Amaç belirlemeden tasarruf yapmak gerçekten çok zor bir iştir. Şimdi hatırladınız değil mi? Çok beğendiğimiz ve rüyalarımıza giren o oyuncağı almak için harçlıklarımızın küçücük kısımlarını bir köşeye ayırırdık ve sonunda kesinlikle başarırdık. Yani o oyuncağa sahip olurduk. İşte o gün yaptığımız şey bütçeydi. Diyelim ki babamız bize 10 lira harçlık veriyor. Bunun 8 lirasını günlük harcamalarımız için, 1 lirasını ileride almayı hayal ettiğimiz güzel bir kitap için ve geri kalan 1 lirayı da belki bir gün lazım olur diye ayırıyorsak, bütçe yapmayı öğrenmişiz demektir. Emin olun, hem ebeveynlerinizin, hem büyük şirketlerin, hem de devletlerin yaptıkları bütçe aynı sizinki gibidir. Evet, bütçe yapmak gerçekten çocuk oyuncağıdır. Ama daha kolay bir şey daha vardır. Peki o nedir biliyor musunuz? Yaptığımız bütçeye dikkat etmemek. Babil'in en zengin adamı. Quid rides, mutata nomine dete fabula narratur. Ne gülüyorsun? Adı değiştirirsen anlatılan senin hikayendir. Eski bir Latince deyiş. Belki büyüklerin konuşmalarına kulak misafiri olmuşsunuzdur. Mesela şöyle bir konuşmayı duymuş olabilir misiniz? Mutfak masrafları, giyim masrafları, eğlence masrafları ve diğer masraflar için kendime bir harcama tablosu yaptım. Ama ayın ortasında eğlence masrafları için belirlediğim tutar bitti. Ben de mutfak masraflarından takviye yaptım. Bütçeyi yapan siz, uygulayan da siz olunca kendinize duygusal davranarak bütçeyi alt üst etmeniz zor olmuyor ve böylece her şey boşa gidiyor. Oysa o bütçeyi oluşturmak için ne kadar çok uğraşmışsınız. Peki ama böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Bize kim yardım edebilir? Her zaman
yaptığınız bütçeye uymanız için size yardım edecek tek kişi yine sizsiniz. Birçoğunuzun şöyle dediğini duyar gibiyiz. Nerede bende o irade? Eğer siz de kendinizi bu konuda zayıf ve güçsüz hissederek, nerede bende o irade diyenlerdenseniz, sizi zamanda küçük bir yolculuğa davet ediyoruz. Hep beraber dünyanın en zengin şehri Babil'e gidelim. Ne dersiniz? Mutlaka bu güzel şehrin adını duymuşsunuzdur. Asma bahçeleriyle dünyanın 7 harikasından birine sahip olan efsanevi Babil şehrini. İşte o zengin Babil şehrinin en zengin adamı Arkad'dı. Babil'in En Zengin Adamı adlı kitabı okuduysanız onun adını mutlaka duymuşsunuzdur. Bansir ve Kobi ise iki fakir arkadaştır. Çok çalışmalarına rağmen paraları ellerinden hep uçup gitmektedir. Bir gün ne yapmalıyız diye düşünürlerken akıllarına parlak bir fikir gelir. Bansir ve Kobi, Babil'in en zengin adamı Arkad'a danışmaya karar verirler. Ondan zenginliğin altın formülünü öğreneceklerdir. Bu amaçla yola düşerler ve Arkad'a giderler. Arkad'a kazandıkları paraların ellerinden uçup gittiğini söylerler ve zengin olmak istediklerini anlatırlar. Arkad onları sabırla dinler ve sözü hiç uzatmadan kendi zenginliğinin altın kuralını söyler. Kazancımın bir kısmını harcıyorum, bir kısmını ise kenara ayırıyorum. Bu, bütçe yapmak ile aynı anlamdadır. Yani Arkad onlara öncelikle bütçe yapmalarını ve sonra ona uymalarını söylemektedir. Fakat Bansir ve Kobi üzgün bir tavırla Arkad'a şu yanıtı verirler. Nerede bizde o irade? Tanıdık geldi değil mi? İnsan duygularının binlerce yıl içinde hiç değişmemiş olduğunu görmek. İradesiz olduğunu söyleyen birine o andan sonra denebilecek fazla bir şey yoktur. Çünkü o yenilgiyi kabul etmiş demektir. Fakat Arkad, Bansir ve Kobi'ye şöyle cevap verir. Güçlü irade, insanın kaldıramayacağı bir öküzü ya da deveyi taşıması değildir. Güçlü irade, hedefe ulaşmak için önüne koyduğun görevi başarmaktır. Mesela ben, eğer kendime bir vazife belirlersem, önemsiz bir iş de olsa sonuna kadar giderim. Aksi halde önemli işler için kendime nasıl güvenebilirim? Diyelim ki kendime şöyle bir görev verdim. 100 gün boyunca şehre köprü üzerinden yürüyerek gidip, yoldan aldığım bir çakıl taşını dereye atacağım. Bunu her gün yaparım. Eğer 7. gün dereye taş atmayı unutursam, kendime şunu söylemem. Boş ver, yarın 2 çakıl taşı atarım, aynı şey olur. Aksine o gece uyumam, tekrar şehre yürüyerek gider ve çakıl taşını dereye atarım. Ya da 20. günde kendime şunu söylemem. Her gün bir çakıl taşı atmak çok saçma. Ay sonunda bir avuç atarım, olur biter. Böyle bir şeyi ne söyler ne de yaparım. Önüme kendim için bir iş koyduğumda onu kesinlikle tamamlarım. Bu da bana yeni hedefler için güven duygusu verir. Bundan dolayı kendime daima dereye atabileceğim çakıl taşı kadar hedef belirlerim. Arkad'ın söylediği aslında çok basit. Kendinize öyle bir bütçe yapın ki hem uyabileceğiniz kadar mantıklı olsun, hem de siz ona uymak için gereken iradeyi gösterin. İşte her şey burada başlıyor. Eğer bunu yapabilirseniz parayı itaatkar bir yardımcıya dönüştürmeye başlıyorsunuz demektir. Diyelim bütçenizi yaptınız ve her şey hazır. Peki ama nereden başlayacaksınız? Para ustası olmak için önce çırak olmalıyız. Belki şimdi anlatacağımız hikayeyi duyanlarınız olmuştur. Bir adam evindeki yer döşemelerinin gıcırtısından şikayetçiymiş. Birçok usta çağırmış ama hiçbiri gıcırdamayı kesememiş. Bir gün yakınlarından biri ona iyi bir usta tavsiye etmiş. Usta odada dakikalarca dolaşıp gıcırtıyı dinlemiş. Tek tek tahtaları yoklamış ve sonunda alet kutusundan bir çivi çıkarmış. Tek bir çivi. Çiviyi çakmış ve gıcırtıyı bir anda kesmiş. Ev sahibi mutluluk içinde borcunun ne kadar olduğunu sormuş. Usta, 100 lira diye cevap vermiş. Ev sahibi, ama tek bir çivi çaktınız, diğer ustalar 10 lira almıştı, diye itiraz edince, usta gülümseyerek şu cevabı vermiş. Çekiçle vurmak 10 lira, çekici nereye vuracağını bilmek ise 90. Her işin ustası olduğu gibi, paranın da ustaları vardır. Para ustası, çekici nereye vuracağını, yani parasını nasıl harcayacağını, nasıl yatırım yapacağını ve nasıl yöneteceğini iyi bilir. 100 lirası varsa, onun şimdi ne kadarını harcayayım, ne kadarını biriktireyim diye düşünür. Bugün tasarruf ettiği paranın yatırımla seneye daha da büyüyeceğini bilir. Bir gün daha önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ya da ihtiyacı olan bir yakınına borç olarak vereceğini düşünür. İşte para ustası olmak için önce çırak olmamız gerekir. Çıraklık ise paramızı tasarruf etmeyi bilmek anlamına gelir. Gelin şimdi hep beraber çıraklığımızın ilk günlerine başlayalım. Para çok değerlidir. Paranın değerini anlamakta bazen zorlanırız. Para ustası olanların çıraklara ilk söyledikleri sözler paramızın kıymetini bilmek üzerinedir. Bu sözler bize anlamlı geldiği kadar anlamsız da gelir. Mesela bazen şöyle düşünürüz. Aman canım, benim biriktireceğim 5 lirayla ne olur ki? Birçok zengin insan paralarını ölçüsüzce harcıyorlar. Hiç kimse onlara tasarruf yapın demiyor. Belki siz bile böyle düşünmüşsünüzdür. Öyleyse anlatacağımız şu küçük hikayeyi lütfen dinleyin. Amerikalı büyük bir havayolu şirketi, 1987 yılında küçük, minicik, gözle görülmesi imkansız ve hatta işitip duyanlara gülünç gelebilecek bir tasarruf önlemi alır. Uçaklarında birinci sınıf yolculara verilen salataya 5 zeytin yerine 4 zeytin koymaya başlar. Yani salatalardan 1 zeytin azaltır. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Şirket on binlerce dolar tasarruf eder. İnanılmaz değil mi? O büyük şirketin bir yolcusuna vereceği bir zeytine ihtiyacı var mı sizce? Elbette yok. Öyleyse ne peki? Bu, tamamen paranın ne kadar kıymetli olduğunu bilmek ile ilişkilidir. Büyük şirketleri büyük yapan şey, paranın ne kadar kıymetli olduğunu bilmeleri ve harcamalarında tasarruf yapmaları gerektiğini daima düşünmeleridir. Eğer biz de ileride iyi bir usta olmak istiyorsak, çıraklık günlerimizde paraya değer vermeli ve tasarruf yapmayı öğrenmeliyizdir. Çıraklık günleri hep zordur. İnsan daima ustasına bakar ve acaba ben de bir gün usta olabilecek miyim diye düşünür. Çünkü usta zengindir. Çıraklıkta ustanın sözlerini ve öğütlerini büyük bir dikkatle dinleseniz bile işin büyük kısmı size düşer. Çünkü ustanın size vereceği bir ilhamdan başka bir şey değildir. Acaba çok mu harcıyoruz? Sırf yol iyi döşenmiş diye doğru yolda olduğunu düşünme. Genellikle paramızın harcamalarımıza yetmediğini düşünürüz. Vitrinlerde, reklamlarda veya sokaklardaki panolarda gördüklerimiz bizi sürekli etkilerler. Daha güzel bir telefon, daha özellikli bir bilgisayar ya da daha pahalı bir ayakkabı alma telaşımız hiç bitmez. Sonra da paramızın yetişmediğini fark ederiz. Bu durumu ne çok hafife alın ne de kendinize çok kızın. Sadece bunun neden kaynaklandığını her zaman hatırlayın yeter. Zaman zaman hepimizin içine düştüğü bu aşırı ve kontrolsüz harcama probleminin kökeninin çok çok eskilere gittiğini biliyor muydunuz? Mitolojinin ve fantastik dünyanın en tuhaf karakterlerinden biri Procrustes'tir. Pek tanınmayan bu kahramanın adını belki siz de ilk kez duyuyorsunuz. Konukseverliği ile ünlü bu tuhaf fantastik kahraman, onun efsanesini duyan şehir halkı tarafından eşkıya olarak tanınmış. Procrustes, Atik Yarımadası'nın Eleusis tepelerinde büyük bir malikanede yaşarmış. Yoldan geçenleri aç ve açıkta bırakmaz, misafir eder ve oldukça iyi ağırlarmış. Gece olunca misafirlerine rahat bir uyku çekecekleri ve tam onların boyuna uygun bir yatağı olduğunu söylermiş. Misafirler yatınca onların ayaklarına ve yatağa bakarmış. Ayağı yataktan uzun olanların ayağını keser, kısa olanların ise ayağını çekerek uzatırmış. Procrustes'in bu garip davranışı aslında onun kötü bir kişi olmasından değil, zihnindeki tuhaf bir davranış eğiliminden kaynaklanır. Onu vahşi yapan, gerçekte içindeki uyumluluk isteğidir. O, misafirlerini her ne kadar onlara uygun bir yatağa yatırdığını düşünse de, misafirleri o yatağa sığmamıştır. Procrustes de kusurun kendisinde ya da yatakta olmadığını düşünerek, misafirlerinin boylarını yatakla uygun seviyeye getirmek istemiştir. İşte insan da bazen tıpkı Procrustes gibi davranır. Çok hoşumuza giden bir şeyi gördüğümüz zaman, kendi paramızın ne kadar olduğunu düşünmeksizin onu almak isteriz. Tek amacımız o sevdiğimiz şeye paramızı eşitleyip almak olur. Almadığımız sürece içimiz rahat etmez. Tıpkı
Prokrustes gibi. Harcama yaparken mutlaka bu tuhaf kahramanı hatırlayalım. Zihnini rahat ettirmek için misafirlerine verdiği zararı düşünelim. Biz de içimizi rahat ettirmek için gereksiz harcamalar yaparak paramıza zarar veriyoruzdur çünkü. Kronik erteleme hastalığı. Birçok kişi tasarruf yapılarak zengin olunacağına inanmaz. Onlara göre zenginlik durup dururken gelir. Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanmak, aile büyüklerinden kalan bir miras ya da çok riskli bir yatırımdan büyük paralar kazanmak insanları zengin eder diye düşünürler. Elbette ki bu düşüncelerinde haklıdırlar ama gözden kaçırdıkları çok önemli bir gerçek vardır. Birçok insan böyle bir fırsatı hayatı boyunca yakalayamaz. Hayatları boyunca şans perisinin kendilerine gülmeyeceğini düşünen gerçekçi insanlar da vardır. Onlar ise çok çalışarak zengin olacaklarını düşünürler. Çok, çok, çok, daha çok çalışmak. Avuç içinde kullanılabilen bir telefon icat etmek, büyük bir altın madeni işletmek ya da dünyadaki bilgisayarların tamamında kullanılacak bir program yapmak zengin edebilir elbette. Peki, sizce böyle bir şeyi başarmak kaç kişiye kısmet olabilir? Gelecekte rahat bir hayata kavuşmak için bugünden tasarrufa başlamamız gerektiğini hepimiz biliriz. Ama nedense bir türlü başlayamayız. Çünkü dünyanın en karmaşık hastalıklarından birine yakalanmışızdır. Bu hastalığın ne olduğunu bilenleriniz olabilir. Çünkü dünyada birçok insan bu hastalığa yakalanmış durumdadır. Bilmeyenler için biz söyleyelim. Kronik erteleme hastalığı. Kronik erteleme hastalığı, tasarruf yapmanıza, paralarınızı biriktirmenize ve rahat geleceğinize kasteder. Bu hastalığın en tipik belirtisi, tasarruf yapmayı ve biriktirmeyi isteseniz de bunu ertelemek, ileride çok paranız olunca tasarrufa başlamayı planlamaktır. Bu nedenle bütün paranızı, bir kısmını biriktirmeyi düşünmeksizin harcarsınız. Bir türlü kendinize dur diyemezsiniz. Erteler durursunuz. Bu kötü bir hastalıktır. Ama artık tasalanmanıza gerek yok. Çünkü bu hastalığın da tedavisi bulundu. İnanmayanlar olabilir ama gerçek. İşte şimdi size bu hastalığın tedavisinin ne olduğunu söyleyeceğiz. Gitmeyi çok sevdiğiniz o küçük lokantayı anımsayın. Yemek sonrasında hesabı istediğinizde garsonun, sipariş verdiğiniz yemekleri hemen hatırladığını ve size hesabı ne kadar hızlı çıkardığını anımsayabildiniz mi? Eminiz o sahneyi ve o an yaşadığınız belli belirsiz hayreti hatırlamışsınızdır. Peki, sizce o garsonlar hesabı istediğinizde sizin ne yediğinizi nasıl hemen hatırlıyorlar? Şimdi biraz düşünelim. Acaba başladığınız bir işi bitirmeden rahat edebilir misiniz? Eminiz hiç kimse edemez. Bir işe başladık mı, o işi bitirmeden duramayız. Çünkü içimiz rahat etmez. İşte siz masaya oturduktan sonra tüm siparişlerinizi getiren garson için de bu geçerlidir. Hesabı aldığı zaman işinin biteceğini ve içinin rahat edeceğini düşünmektedir. Bu nedenle de işi hep kafasındadır ve işi tamamlayana kadar da endişeli olacaktır. Yani sizin ne yediğinizi sürekli hatırında tutmaktadır. Zihnimiz hakkındaki bu gerçeği ilk gören kişi Rus bilim insanı Bluma Zeigarnik'tir. Garsonların hesabı hatırlama yeteneklerini görüp insanlar üzerinde birçok deney gerçekleştirdikten sonra çok önemli bir gerçeği fark etmiştir. Yarım bırakılan işler, bitirilen işlerden daha kolay hatırlanıyor. İşte o garson sizin hayatınızı değiştirecek kişidir. Yani sizi tasarruf etmeye, dikkatli harcamaya ve geleceğinizi yaratmaya yönlendirecek kişi. Şimdi o garsonun benim tasarruf etmemle ne ilgisi var diyenler varsa iyi dinlesinler. Eğer ertelemeye başlarsanız önünüzdeki işin büyüklüğü sizi boğar. Ama bir kere başladınız mı sonuna kadar da devam edersiniz. Tıpkı o garson gibi. Sizin yediklerinizi hesabı ödediğiniz ana kadar kafasında tutan o garson. Sakın ola ki ömrünüzün geri kalan 10 yıllarını paranızın bir kısmını sürekli biriktirme endişesiyle geçireceğinizi düşünmeyin. Yapmanız gereken bir tek şey var. Sadece birkaç aylığına paranızın bir kısmını biriktirmeyi deneyin. Eğer bundan hoşlanmazsanız biriktirmeye son verebilirsiniz. Ama o kadar eminiz ki. Tasarruf etmeye ve gereksiz harcama yapmamaya devam edeceksiniz. Çünkü o garson her zaman aklınıza gelecek. Ta ki koyduğunuz hedefe ulaşana, yani müşterinin hesabı istediği o ana kadar. İşte o an, dilediğiniz hedefe ulaştığınızı göreceksiniz ve içiniz rahat edecek.
Para biriktirmeye ne zaman başlamalıyım? Bir işe ne zaman başlanması gerektiği sadece bizlerin değil, herkesin sorunudur. Büyük şirketler bile bazen bu zaman sorununa takılırlar. Bir işe başlama zamanını belirlemek oldukça önemlidir. Sahi, tasarruf yapmaya ne zaman başlamalıyız? Her zaman olduğu gibi bu soruya da birlikte yanıt bulmaya çalışalım. Dünyanın ilk zeki insanları tekerleği bulmak için bir mağarada toplanmışlardı. Tekerleğe ihtiyaç her zamankinden fazlaydı. Çünkü insanlar büyük mamutların peşinde koşmaktan yorulmuşlardı. Tekerleğin icadı kaçınılmazdı. Yaratıcı ilk çağ mühendisleri kare, üçgen ve daire şeklinde farklı tekerlek modelleri bulmuşlardı. Yapılan değerlendirme sonrasında tekerleğin yuvarlak olması gerektiğine karar verildi. Yuvarlak tekerlek fikri herkesi mutlu etmişti. Bir an önce üretime geçip insanları mamut peşinde koşmaktan kurtarmak gerekiyordu. Her şey tamamdı. Karar verip üretime başlanabilirdi. Fakat tam o esnada mühendislerden biri "Durun!" diye bağırdı. "Bu ürünü şimdi üretmemeliyiz. Çünkü mamutlar çok hızlı koşuyorlar ve bu taş tekerleklerle insanlar onları yakalayamazlar. Daha yüksek çekiş gücüne sahip tekerleklere ihtiyacımız var." Herkes birbirine baka kalmıştı. İçlerinden biri cılız bir sesle "Peki ne yapacağız öyleyse?" diye sordu. "Durun!" diyen mühendis yanıt verdi. "Tekerleği piyasaya çıkarmayı erteleyeceğiz. İnsanların sertleştirilmiş lastiği icat etmesini bekleyeceğiz." Bu hikayenin ne kadar saçma olduğunu siz de anlamışsınızdır. Fakat dünyada birçok şirket bu dertten kurtulabilmiş değildir. Bir şeye ne zaman başlanacağına isteksizlik, planlama, belirsizlik ve diğer nedenlerle çoğu zaman kolayca karar verilemez. Ama biz hikayemize dönersek, ilk insanlar tekerleği bulduklarında daha hızlı gidecek bir modeli başkaları üretene kadar beklemediler. Taş tekerleği keşfettikleri an kullanmaya başladılar. İşte bu tasarrufa başlamak için de geçerlidir. Para biriktirmeye ne zaman başlamalıyız sorusunun yanıtı oldukça basittir. Para biriktirmenin ne kadar önemli olduğunu keşfettiğiniz gün. Eğer bugüne kadar başlamadıysanız o gün bugündür. Haydi, ilk tasarrufumuzu yapalım. Gideceğin yoldan eminsen, engeller dinlenme noktan olmaktan öteye geçemez. Paulo Coelho. Şimdi düşünün. Sinemaya gittiniz ve uzun süredir beklediğiniz filmi zevkle seyretmeyi planlıyorsunuz. Küçük bir ayrıntıyı unutmuyorsunuz tabii ki. Patlamış mısır. Büfeye yaklaştınız ve küçük boy patlamış mısırın 5 lira, büyük boy patlamış mısırın 6 lira olduğunu gördünüz. Hangisini almalıyım diye düşünürken aklınıza daha önce aldığınız o moral bozucu karar geldi. Şimdi içinizden size şöyle fısıldayan birini işittiniz. Tasarruf yapmalısın. Patlamış mısır almamalısın. Oldukça zor bir an ve ne karar vereceğinizi bilemiyorsunuz. Tasarruf mu yapmalısınız, yoksa uzun süredir beklediğiniz bu filmi bir yandan patlamış mısır yiyerek daha zevkli mi seyretmelisiniz? Aslında vereceğiniz kararı oldukça kolay bulabilirsiniz. Gelecekte daha mutlu ve varlıklı bir kişi olma istemeniz, bugün mutsuz bir kişi olacağınız anlamına gelmez. Gelecekte mutlu ve varlıklı biri olmak için bugün tüm zevklerinizi ertelemeniz anlamına da gelmez. Yapmanız gereken büfeye gidip küçük bir boy patlamış mısır almaktır. Peki tasarruf bunun neresinde diye düşünebilirsiniz. Sahi neresinde? Bir anlığına tasarruf yapma kararı almadığınızı düşünün. Emin olun ki bu filmi seyretmeden önce büyük boy patlamış mısır alacaktınız. Hatta belki 2 paket. İşte tasarruf buradadır. O kadar fazla patlamış mısır yemenin size bir faydasının olmayacağı açıktır. Küçük boy patlamış mısır alarak 1 lira tasarruf yaptınız. Hem de filmi patlamış mısır keyfiyle seyretme fırsatı yarattınız. Tıpkı havayolu şirketinin bir zeytin azaltması gibi küçük bir tasarruf yapmış oldunuz. Haftada, ayda ya da yıl boyunca böyle ne çok kez sinemaya gidiyoruz, değil mi? Gelin öyleyse küçük bir hesap yapalım. Sinema bileti 5 lira olsun. Siz her sinemaya gidişinizde 1 lira tasarruf yapmış olsanız, 5 hafta sonunda birikmiş 5 liranız olur ve o hafta sinemaya tasarruflarınızdan elde ettiğiniz birikimlerle gidebilirsiniz. Küçük bir matematik işlemi daha yaparsak, yıl boyu 10 filmi ailenizden harçlık almadan izlemiş olursunuz. Ne dersiniz? Her yıl sinemada 10 film fazladan seyretmek hiç fena olmaz, öyle değil mi?
Neden çoğumuz tasarruf yapmıyoruz? Küçük fırsatlar çoğu zaman büyük girişimlerin başlangıcıdır. Demosthenes. Tasarruf gördüğünüz gibi hem kolay hem de zevkli bir alışkanlıktır. Güzel bir geleceğin başlangıcıdır. Fakat harcamalarımızı kontrol altında tutamadığımızda tasarruf yapmak gerçekten çok zordur. Bir türlü başlayamaz ve sürekli erteleriz. Hep yarın deriz ama yarın hiç gelmez. Gelirimizin artmasını, daha çok kazanmayı, ikramiye tutturmayı ya da miras kalmasını bekleriz. Ama bunların olması maalesef her zaman mümkün değildir. Hersh Schefrin ve Richard Thaler adlı iki ekonomist yaptıkları bir deneyle bizim bu kaypak yönümüzü oldukça etkileyici bir şekilde ortaya çıkarmışlar. Deneye katılanlara basit bir soru sormuşlar. Soru şu: elinize 2400 dolar geçerse bunun ne kadarını harcarsınız? Ama bu soruyu deneklere 3 farklı şekilde sormuşlar. Birinci gruptaki kişilere bu parayı maaşlarına ek olarak her ay 200 dolar şeklinde ve 1 yıl boyunca alacaklarını söylemişler. Sonra da yukarıdaki soruyu yöneltmişler: ne kadarını harcarsınız? Bu soruya verilen yanıtların ortalaması toplamda 1200 doların harcanacağını gösteriyor. Yani denekler 2400 doların 1200 dolarını tasarrufa ayırmışlar, kalanını harcamışlar. İkinci gruptakilere parayı hemen alacakları söylenmiş ve ne kadarını harcayacakları sorulmuş. Katılımcılar 400 dolarını hemen ve ay başına 35 dolar olmak üzere toplamda 785 dolar harcayacaklarını belirtmişler. Böylece tasarrufa ayırdıkları tutar 1615 dolar olmuş. Üçüncü gruptakileri ise belli bir süre içinde vadeli bir hesaba toplamda 2400 dolar yatırılacağı söylenmiş ve ne kadarını harcayacakları sorulmuş. Gelen yanıt şaşırtıcı olmuş. Parayı belli bir süre sonra alacak olan katılımcıların hepsi 1 dolar bile harcamayacağını söylemiş. Yani 2400 doların tamamını tasarruf edeceklerini belirtmişler. Bu üç grubun yanıtlarına biraz daha yakından bakalım. Birinci grup aslında hepimizin içinde bulunduğu gruptur. Gelirimize eklenecek küçük bir tutarın maalesef yarısını harcayacağımız ortaya çıkmaktadır. İkinci durumda tıpkı piyango gibi elimizde bir para tutuşturulduğu görülmektedir. Bu durumda tasarruf ettiğimiz tutar biraz daha artmıştır. Son durumda ise elimize hemen geçmeyen miras benzeri bir paraya sahip olduğumuz görülmektedir. Para elimizde olmadığı için tamamını tasarruf edeceğimiz ortaya çıkmıştır. Bu deneyden de anlaşılacağı üzere tasarruf yapmayı elimize geçen parayla değil, daima kazanacağımız piyango ya da miras ile yapmayı planlar görüntüdeyiz. Bu deney aynı zamanda bize nasıl bir düşünce hatası içinde olduğumuzu fazlasıyla gösteriyor. Tasarruf için hep uçan kuştan medet umuyoruz. Elimizdekilere hiç bakmıyoruz. Unutmayın, tasarrufa giden yol bizim bakış açımızda saklıdır. Üzerinde düşünmemiz gereken piyangoyu ne zaman kazanacağımız değil, bu hatalı bakış açımızı nasıl düzeltebiliriz sorusudur. Eğer tasarruf yapamıyorsak, lütfen bu sorunun cevabını bulmak için daha fazla düşünelim.